Ayrım 5.
Sayfa 49. Aa ya, konsolun bulunduğu yere doğru iki adım attı, durdu Virenya. Saçlarını toplamış, ensesinde topuz yapmıştı. Etekliği, bluzu, yeleği. Biraz daha topluca, biraz daha olgundu. Cezminin belleğinde kalan görüntüsünden. Aa ya, Veteriana, Cezmi, Lüüt, hayır. Cezmi, madamın yüzünün soluverdiğini, ellerinin titrediğini görmezden gelmeye çalıştı. Başını önüne eğdi, gülümsedi. Binbaşı, binbaşı madam, dedi olabildiğince durgun, olabildiğince yumuşak bir sesle. Eski bir asker, eski bir dost, diye ekledi Fransızca. Kendisi taşınıp yerleştikten birkaç gün sonra eski sevgilisinin pansiyonunu göstermeye götürdü Cezmi, çobanoğlunu. Tabip yüzbaşının otelde kaldığını öğrendiğinde sıcacık, sevimlice gülümsedi Virenya. Doktor istesin ise ona pansiyonun en konfort odasını verebileceğini, çok da rahat ettireceğini söyledi. Yarım yarım, bilebildiği en güzel sözcüklerle. Hastanede bir oda hazırlandığını, bir süre orada kalmayı düşündüğünü anlattı çobanoğlu. İlgisine, cömertliğine teşekkür etti kadının. Virenya, Virenya'dan önce Çanakkale'deki bir tabip arkadaşının verdiği adreste bulduğu dişçi Abselem'in önerdiği kiralık ev. Olsa olsa görüşmelerin sona ereceği, barış antlaşmasının imzalanacağı güne kadar İzmir'de kalmayı, ondan öte askerlikten ayrılıp kendi işini yapmayı düşünüyordu çobanoğlu. Kavgası gürültüsü, geleni gideni çok olmayan, ta içerlerde bir yerde, denizlerden de uzakta olabilirse, sabah yoklamasında hariciye koğuşunda yatan 8 erden ikisinin tabelasına taburcu yazdı çobanoğlu. Birinin ilaçlarını değiştirdi, kalanların tabelalarına kocaman birer repete imi koydu, çıktı. Aşağıya hastanenin arka bahçesine bakan odasına indiğinde peynir, zeytin, ekmek, kahvaltısını hazır buldu masanın üstünde. Bektaş, neredesin adam? Bakıver. Ocakçı er, girişten doğru ara kapıyı açtı, dikildi. Anca geldi doktor, şindik. Gazeteyi uzattı. İyi, çay. Çay nerede? Başını salladı, ayakları üstünde döndü Bektaş. Şindik, ocakçı Bektaş'ın getirdiği Vakit gazetesi, kara, iri puntolarla kocaman bir başlık atmıştı ön sayfaya. Venizelos, Bandırma'dan Akdeniz'e Batı Anadolu'yu istiyor. Gazeteyi evirdi, çevirdi, bir daha bir daha alıp baştan okudu tabip yüzbaşı. Paris'te toplanan barış konferansına bir muhtıra gönderen Venizelos'un Bandırma'dan Muğla'ya, Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesini istediğinden öte hiçbir şey anlamadı okuduklarından. Olabilir mi? Nasıl olur? Gözlerini kıstı derince, soluklandı bu kez. Okuduklarını anlamaya çalıştı yüzbaşı. Yunan başvekili Venizelos, Paris'te toplanan barış konferansına bir muhtıra sundu. Bandırma doğusundan Akdeniz'e inen çizginin batısında kalan toprakların Yunanistan'a verilmesini istedi Venizelos. Konferansa sunduğu muhtırada ayrıca İstanbul'daki Türk nüfusunun öteki cemaatlerin nüfus toplamının yarısından az olduğunu da ileri sürerek gerekli güvenceler sağlandıktan sonra İstanbul'un da Yunanistan'ın yönetimine verilmesini istedi. Konferansın bu istekleri inceleme komisyonuna göndereceği öğrenildi. Ağababaları yanında gözü yukarılarda Giritli'nin. Vurdun mu derinine, can alıcı yere vuracaksın bıçağı. Gün uğursuzun demişler. Çayı yenilemeye gelen Bektaş dikildi kaldı masanın ucunda. Çaya da kahvaltıya da dokunmamıştı doktor. Soğumuştur, yenisini getiriveren mi? Ha, getir. Yok dur. Kara kuru ivecen bir başına hastanenin bütün ayak işlerini görüveren bir küçük adamdı ocakçı. Neler yazmış bu gazete, duydun mu? Elinin tersiyle yazıya dokundu yüzbaşı. Çay bardağına uzandı Bektaş. Yok duymamışım dedi. Kötü mü? Kötü evet. Yunan'a verilecekmiş İzmir. Bütün buraları. Güleç yüzü karardı Bektaş'ın. Vermezler, verirler mi doktor? Ne edecek ki Yunan İzmir'i? Çobanoğlu o gün erken çıktı hastaneden. Tramvay durağında bir süre bekledi. Sonra yürümeye koyuldu. Karşılıklı iki sıra evleriyle upuzun bir cadde. Kokaryalı, tramvay caddesi. Isırıcı soğuk bir rüzgar esiyordu denizden. Tramvay geldi, geçti. Bir fayton geçti. Sonra ters yönde. Sonra ev eşyası yüklü bir araba. Yeni yetme bir kız, önü sıra koşan bir oğlan çocuğunu omuzlarından yakaladı, çevirdi. Yanağından dudaklarına yakın yerden öptü. Dalga dalga, yalıların, kıyılardaki molozların, küçük koyların, kayalıkların üstüne üstüne geliyordu deniz. Arada bir gürültüyle köpük köpük. Alı mavisi, sarısı, solmuş beyazı, benek benek kararmış sandallar. Beş, hayır altı sandal, iki yalı arasındaki küçük koyda birbiri üstüne sıralanmış, kıyıya yanaşmışlardı. Çupura, levrek, balık taze, çok taze, ıstakoz var. İtişip kakışan bir müşteri kalabalığı sandalların başında. Şişman, göğüsleri, kalçaları, butları, lapur lupur bir kadın. Üstüne üstüne gelirken Çobanoğlu yana çekildi. Kadın bir eli havada, ''Kosti, Kosti buraya bak!'' diye sesleniyordu. Sarı boyalı, sandalyedeki balıkçıya, kamçı gibi kara yağız, uzun burunlu, badem gözlüydü Kosti. Doğruldu. Gencecik gülümseyiverdi şişman kadına. Asansör, geniş avluları, çepeçevre küçük, salaş yapılarıyla, kavgalı gürültülü aile evleri, Bahri Baba Parkı, Sarı Kışla'nın arka nizamiyesi, karşı sokağın girişinde cezaevinin nöbetçi kulesi, askeri kıraathanenin köşesinde iki erle bir onbaşı, askerler kenara çekilip selama durdular, kemeraltı girişi, vilayet konağının önü, idadi, Çinili mescit, iskele, Sarı Kışla'nın nizamiye kapısı, çepeçevre bunlar, alanın orta yerinde saat kulesi, gidip gelenleri, koşuşanları, kadınları, çocukları, seyyar satıcıları, uçan kuşları, denize doğru kayıp giden bulutlarıyla daha bir sıcak, daha bir canlı, daha bir kalıcı yaşam. Postaneye doğru ara sokaklara girdi. Dura duraksaya araba yapımcılarının, doğramacıların, kerestecilerin, zahire ambarlarının önünden geçti. At, katır, sığır, deve satıcılarının arasında dolaştı tabip yüzbaşı. Coşkulu, abartılı, güleç haykırışlarını dinledi satıcıların. Bağlanıp el tutuşlarına, ayrılıp kavuşmalarına baka kaldı. Yün, yapağı, ot, insan kokusuna ısınıverdi yüreği. İzmir Bektaş'ın, İzmir koydaki balıkçıların, doğramacıların, kerestecilerin, hayvan pazarındaki kalıcı kalabalığın, İzmir, İzmirlilerin oldum olası, net çek ki Yunan, İzmir'i. Cami altını, toptancıları, kuyumcular sapağını geçti, çarşı içinin kalabalığına girdiğinde kararını vermişti Çobanoğlu, hızlandı. O gün ikindi saatlerinde dişçi Abselem, babası İzak Balcı ile buluşturdu tabip yüzbaşıyı. Kiralık ev Karataş'taydı. Müslümanlarla Yahudilerin çoğunlukla olduğu bir semtte, bahçe içinde küçük derli toplu. ''Epeydir boş'' dedi Abselem'in babası. ''İçinde ufak tefek eşya da var. Kısmet seninmiş.'' Gülümsedi hemen arkasından. ''Muayenehaneyi de sana verelim doktor. Abselem'in bitişiğindeki.'' diye ekledi. Evi arkasından Beyler Sokağı'ndaki muayenehanenin bir odasını kiraladı Çobanoğlu. Önce kolordudan, sonra vilayetten çalışma izninin alınması, masa, koltuk, şu bu iş yerinin gereği gibi döşenmesi zaman aldı. Baytar Cezmi bir ikindi üstü geldi muayenehaneye, masaya, koltuğa, dolaplara baktı. Okşar gibi üç parçalı paravanın çerçevesinde gezdirdi ellerini. İyi oldu, çok iyi. İmrendim dedi. Koltuğun arkasına geçip dikildi. Geç otur ağabey, senin sayılır. Başını iki yana salladı Baytar binbaşı. İmrendiğim koltuk değil ki doktor, başka. Çayırlı, otlaklı, çiftlik gibi bir yer. Hayvanlar için. Hayvanlar için elbet. Yalnız atlar, eşekler, kediler, köpekler için de değil. Kuşlar için, sincaplar, tavşanlar, tilkiler, yılanlar için de. Müşterimiz çok olur bizim. İyi olurdu. Koltuğa oturdu, başını geriye yasladı. Gözlerini kapadı Baytar binbaşı. İyi olurdu ya, dedi kendi kendine mırıldanır gibi. Bölüm 4. Baytarlık işi var mı bu kolordunun? Vardır. Koca kolordu. 17. kolordusu İzmir'in. Koca olmasına kocadır da, savaş artığıdır, yeniktir. Mütareki koşullarında gözden çıkarılmış, içi boşaltılmıştır. 4 tümeni vardı kolordunun. 4 tümen birbirinden uzak, 4 ilde konuşlandırılmıştı. İzmir'de kolordu merkezindeydi tümenlerden biri. Öbürleri Aydın'da, Afyon'da, Balıkesir'de. Eli silah tutan 330 bin er salıverildi savaştan sonra. Her geçen gün savaşçı sayısı biraz daha azaldı alayların, taburların. Silahlar depolara konuldu, bataryalar dağıtıldı, topların kamaları söküldü. Askerlik çağına girmiş olanlardan silah altına alınabilenlerin sayısı, köşe bucak kaçak gezenlerden, silahlanıp dağa çıkanlardan azdı. Karargâhta göreve başladığından sonraki gün, kimi birliklerin elindeki at, katır, kadana sayısının nalbant, bakıcı, binici sayısından çok olduğuna ilişkin kolorduya yazılar yazıldığını gördü Fehim Cezmi. İşsiz güçsüz, tavlalarda bekletilen bu hayvanların beslenmesi, bakımı, korunması için elden gelenin yapıldığını, ancak işin üstesinden gelinemediğini yazıyordu birlik komutanları. Ne yapmak gerekir onu söyleyin. Söyleyin de yapalım binbaşı bey. Sakallı, sanı ile bilinen Nurettin Paşa'ydı kolordu komutanı. Hem kolordu komutanı hem de İzmir vali vekiliydi. Adını, öfkesini, titizliğini duyar, kendini tanımazdı Cezmi. Gidip görmek gerekir efendim. Bir bir, yerinde tavlalarında. Kaşlarını çattı, arkasını döndü paşa. Siyasetçi, koyu bir iddiatçı olduğunu bildiği binbaşının öyle sıkıntısız, tok diyeceğini, deyivermesinden alındı sanki de. Nedir görülecek? Fazladır. Bakıcım, binicim yok diyor adam. Bakıcısı, binicisi olan yer neresidir, var mıdır? Sorulur. Konuşulur efendim. Yüz yüze konuşulur. Silahı, mühimmatı taşıması. Gerildi. Öfkeyle başını iki yana salladı paşa. Çabuk, çok çabuk pes ediliyor Cezmi Bey. Silahım, mühimmatın fazlası olmaz. Mütareke ise mütareke. Herkes işini bilsin. Evet efendim. Herkes işini bilsin diye yineledi kolordu komutanı. Paşanın silahların toplanması, depolara teslimi konusunda İstanbul'dan gelen yazılara kulak asmadığını, kaldırıp bir kenara koyduğunu biliyordu Cezmi. Bir kez daha. Evet efendim demekle yetindi. Paşa çenesini yukarıya kaldırdı. Bir süre öyle durdu. Sonra yolluk vermem dedi. Yolluk vermezmiş. Kolordunun parası yok demeyi onuruna yediremiyordu Nurettin Paşa. Yolluk istemem. İzin kağıdı yeter dedi Cezmi. Ayrıldı. İhtiyaç fazlası silah, mühimmat, araç, gereç, binek, yük hayvanlarına yapılacak işlemler konusunda kolordunun kendisini, Baytar Binbaşı Fehim Cezmi'yi doğrudan yetkili kıldığını bildiren yazıyı yazdı, getirdi. Yazıyı önüne aldı, kısa kırçıl sakalını yukarıya kaldırdı da iri iri açtı gözlerini Nurettin Paşa. Silah, mühimmat, araç, gereç. Bu da ne demek? Bu nasıl yazı birader? Olmaz. Kim kime yetki veriyor? Uzandı, kağıdı geriye aldı Cezmi. Olmayacağını bilirim efendim, bağışlayın. Bunlar, bu silah, mühimmat, şu bu toplansın, İngilizlere, Fransızlara teslim edilsin deniliyor. Teslim edilmesin diye düşündümdü. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı, pencerenin önünde, arkası döndük, dikildi, durdu. Öyle bir süre komutan paşa. Kaçırsınlar, saklasınlar, onu diyeceksin dedi arkasını dönmeden. Evet, geldi, yerine oturdu. Ver, ver şu kağıdı birader. Yazıyı önüne çekti, imzaladı, mührünü bastı. Bir kurşun bir kurşundur, bildiğin gibi yap dedi. O hafta gün ağarınca yola çıktı. Gece yarısı sabaha karşı ya da bir gün iki gün sonra döndü geldi pansiyona Cezmi. Gazi Emir'deki, Foça'daki, Urla'daki, ta Yeni Kale'deki taburları, alayları dolaştı. Sonraki hafta, bir sonraki hafta Aydın'a, Afyon'a, Balıkesir'e gitti geldi. Kolordu'dan baytar müfettiş gelecekmiş. Geliversin. Yemine, yemliğine bakar, dışkılarındaki arpa sayısını sayar, hayvanların sicilleri şusu busu, çeker gider dediler. Öyle olmadı. İhtiyaç fazlası bineklerin, yük hayvanlarının yanında, silahın, mühimmatın, ambarlarda bekletilen aracın, gerecin de ihtiyacı olan birliklere aktarılması için gerekli belgeleri düzenleyi veriyor, imzasını koyup mührü basıyordu bu binbaşı. Olmadı. Afyon'daki tümene yine olmadı. Konya'daki, Ankara'daki kolordulara tel çekip istediği sonucu alasıya makine başında oturup bekliyordu. Tanıdığı çoktu. Sevgi sözleri, saygı sözleri, üstü kapalı anımsatmalar, senli benli takılmalar bile eksik değildi gelen telgraflarda. Baytar binbaşı silahını, mühimmatını elden çıkarmak istemeyen komutanlara ummadıkları, beklemedikleri bir güvence götürdü. Mütareke koşullarından ötesini düşünmek bile istemeyenleri ise bir yana bıraktı. Karargah subaylarından, ast kademedeki komutanlardan yandaşlar buldu kendine. Rastlantı işte, baytar binbaşı Fehim Cezmi'nin alaya geldiği günün gecesi, Urla'daki alay mühimmat deposunun böyle bir mühimmat deposu yoktu. Havaya uçtuğuna ilişkin tutanak tutuldu. Bu müessif kazada şu kadar havan, şu kadar top, şu kadar tüfek mermisiyle birlikte İngilizlere teslim edilmek üzere sandıklanmış, sevke hazırlanmış bulunan 200 piyade tüfeği ile 4 makinalı tüfeğinde kaydı silindi. Bir başka rastlantı, Baytar Binbaşı'nın Balıkesir tümeninde bulunduğu günlerde 12 sandık içinde trenle Bandırma'ya gönderilen 6 adet makinalı tüfeğin hangisi olduğu bilinmeyen ara istasyonlardan birinde çalınmış olmasıydı. Sevk pusulasını furgon sorumlusu ile birlikte sandıkları teslim alan Fransız'da imzalamış bulunduğundan makinalı tüfeklerin kayıttan düşülmesi yoluna gidildi. Baytar Binbaşı gezisinin Afyon durağında Eskişehir'deki İngiliz irtibat heyetinin yazı üstüne yazı menzil komutanlığından teslimini istediği çok sayıdaki tüfek, makinalı tüfek, havan, top mevcutlarının yanlışlıkla sehven Ankara'daki kolordu komutanlığı emrine gönderilmiş olduğunu, yapacak başkaca bir işlem bulunmadığını tutanağa geçirdi. Altına mührünü bastı. Ankara söz konusu sevkiyatın yapılmış olduğunu ancak bunların kolordu ihtiyacı için alıkonulacağını bildirdi Eskişehir'deki irtibat heyetine. Kaçak erlerin beraberlerinde götürdükleri silahlarla taşıma sırasında soygunculara kaptırılan, çalınan, kaza sonucu elden çıkan silahların sayısı arttıkça arttı her nedense o günlerde. Kaydı sicili siliniyor bu silahların. Ya sonrası ağabey nereye varır? Yaptığımız bu, elden gelen de bu. Sel önünde tutunmak gibi elin neye uzanırsa işte doktor. Gizli saklı kayıtları tutuluyor silahların. İşe yarar yaramaz. Götürüp gavura teslim etmekten iyidir. Bir de adam tanıyoruz kardeşim. Kim kimden yanadır? Askerden sivilden düşmana silah verilmez diyenler arasında örtülü belli belirsiz bir dayanışma oldu, yayıldı. Fehim Cezmi İzmir içinde gittiği yerlerde memurlardan, avukatlardan, tüccarlardan yeni arkadaşlar edindi. Moralızade Halit Bey ile kardeşi Nail Bey'in kurdukları İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti'nin toplantılarına çağrıldı. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalıştığı gözden kaçmadı Baytar Binbaşı'nın. Kolordu bölgesindeki irtibat subayları İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğine gönderdikleri raporlarda adıyla sanıyla eski iddiatçının geçmişinden söz edip karanlık işler çevirdiğini bildirdiler. Yazılar Yüksek Komiserlikten hükümete, hükümetten Harbiye Nezaretine gönderildi. Fehim Cezmi 15 gün içinde 3 mektup aldı arkadaşlarından. İtilaf devletleri komiserlerinin baskısıyla hükümetin suçlu aramaya başladığını, eski iddiatçılardan aralarında kendisinin de adının bulunduğunu, bir listenin elden ele dolaştığını yazdılar. Adamlar bir bahane bulup tutuklayacaklar, rahat dur, su yüzüne çıkma dediler. Söz açıldı da cebinden mektubu çıkardı, gösterdi Cezmi. Bu üçüncüsü doktor dedi. Binbaşı Feyyaz'dan. Erkani Harp. Tanımam. Ne diyor? Rahat dur. Su yüzüne çıkma diyor. Doğru. Ademoğlu boğulur. Boğuluverir suyun altında. Neresi doğru bunun Fevzi? Bölüm 5. Şubat ayı başlarında pencere camlarının şimşek parıltılarıyla yanıp söndüğü bir ikindi vakti Fehim Cezmi uzun boylu, ince kesimli, çukur, çekik gözlü bir yüzbaşı ile birlikte geldi muayenehaneye. Duruşu, bakışları keskin, görünüşü özgün, etkileyiciydi yüzbaşının. Yüzbaşıyı tanır mıydın Fevzi? Ayağa kalktı çobanoğlu. Hayır, buyurun, hoş geldiniz. Elini uzattı. Akşit, yukarı şehir. Sözün yarısında ak, keskin bir parıltı doldurdu odayı. Arkasından kocaman bir gök gürültüsü. Duvarları sarsıldı muayenehanenin. El sıkışırlarken. Duyamadım yüzbaşım dedi çobanoğlu. Amma gürledi. Duyamadım. Akşit dediniz. Yukarı şehir. Akşit yukarı şehir dedi Baytar binbaşı. Araya girdi. Gökyüzüne yakın. Öyle yukarılarda bir yer. Yukarı şehir. Gülümsedi. Gülümsemesiyle yüzü daha da bir açıldı. Aydınlandı yüzbaşının. Öyledir efendim. Adı olduğu yerden gelir dedi. Giydikleri tıpatıp üstüne göreydi yüzbaşının. Ölçülü, az, incitmeyen bir kesinlikle konuşuyordu. Uzaklardan, Akdeniz'in güney kıyısından, ta Bingazi'den geliyordu Akşit yukarı şehir. Bir piyade taburu, 100 kadar subay, çavuş, uzman, 1916 yılında İstanbul'dan yola çıkmışlar, Trablus'ta, Bingazi'de, Tunus'ta İtilaf devletlerinin saldırılarına karşı koyan yerli halkın direnişini örgütlemeye gitmişlerdi. Büyük savaşın Afrika'daki ucunda upuzun onurlu bir direniş, olmazı oldurmaya çalışanların inanılması güç serüvenlerinden biriydi bu. Örgütlenmede direniş de başarılıydı. 21 Eylül 1916'da halk aralarından birini vali atamış, Trablusgarp yeniden Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştı. İtilaf devletlerinin sayısı 100 bini bulan silahlı gücü 3 yıl boyunca bu örgütlü direnişi kırmaya çalıştı. Üstesinden gelemedi. 27 Ekim 1918'den 30 Ekim'e 3 gün boyunca Agamemnon zırhlısına mütareke görüşmeleri yapılırken İtilaf devletleri adına Amiral Kaltop'un önemli üstünde durduğu anlaşma koşullarından biri, Trablus ile Bingazi'deki Türk subaylarının hemen oracıkta İtalyanlara teslim olmalarıydı. Mütareke koşullarını öğrendi, İtalyanlara teslim olmayı aklının ucundan bile geçirmedi yüzbaşı Akşit. Bingazi'den İskenderiye, İskenderiye'den Köstence'ye 37 gün şu gemiden ötekine dolaştı durdu denizlerde. İstanbul'a vardığında gözlerinin kara parlak ışıltısından başka tanınacak bir yeri yoktu.